Ayrım 16.
Onlara görmeyen bir kişi olarak ne yönlerde yararlı olabileceğimi ve hangi konularda anlayış ve hoşgörü beklediğimi açıklayarak mı işe girişmeliydim? Yoksa hiçbir ayrıcalığım yokmuşçasına davranıp ortaya çıkabilecek sorunlara koşullarına göre çözüm mü aramalıydım? İkincisi bana daha uygun geliyordu. Özrümün yarattığı sınırlılıklarla işe girişmek bir tür aciz itirafı gibi geliyordu bana. Aktaracağım içeriği ilgi çekecek biçimde sunabilmek önemliydi. Tutumu kararlaştırmak her şeye yön verebilecek gibi geliyordu bana. Doktor Kanat'ın beni sınıfın karşısına götürüp tanıştırdığı günün heyecanı bugün bile canlı ve taze anılarımdı. Hakkımda cömertçe söylediği övücü sözlerden sonra kafasında nesi var nesi yoksa elinden almaya çalışın diyerek çıkıp gitmişti. Sınıfta 20 kadar öğrenci olduğunu öğrenmiştim. Hepsi soluklarını tutmuş, söze nasıl başlayacağımı bekliyordu. Kalbim hızla atıyordu ve nefes borum köseleşir gibi olmuştu. Ne kadar zorlandığımı da belli etmemeye uğraşıyordum. Bu karşılıklı sessizliğin gereğinden fazla uzamaması gerektiğini de sezinliyordum. Ayağa dikilerek ilk iş kendilerini birer birer tanımak istediğimi ve soldan başlayarak birkaç cümleyle geçmişlerini özetlemelerini istedim. İlk karşılaşmanın buzlarını kırmaya bunun yararı oldu. Elden geldiğince ses tonlarına ve adlarına dikkat etmeye çabalıyordum. Seslerinden ya da oturdukları yerden adlarını kestirip söyleyebilmenin ilişkileri olumlu yönde geliştirmeye etkileyeceğine inanırım. Karşınızdakini insanın adınızı hatırlayacak kadar size ilgi duyması, gönül kazanabilmenin ilk adımıdır. 5-10 dakikalık tanışma töreni sinirlerimin gevşeyip salgı bezlerimin çalışmasını kolaylaştırdı. Sunacağım ilk konu olarak insanlar arasındaki bireysel ayrıcalıkları ve bunların eğitim-öğretimle olan ilişkisini işlemeyi tasarlamıştım. Bu konuda neler bildiklerini kestirebilmek için sırayla adlarını hatırda tutabildiğim bazılarına sorular yönelttim. Hemen ilk oturumun başında adlarıyla çağrılma onları biraz şaşırtmıştı galiba. Oysa bunlar ancak hatırda tutabildiğim birkaçıydı. Bütün amacım onlarda iyi bir izlenim bırakmak olduğundan bu küçük kurnazlıkları mazur görebiliyordum. Soruşturma bitince kürsünün çevresinde dolaşarak arkadaki kara tahtaya çarpık da olsa adlar, sayılar ve çizimler aktararak konuyu işlemeye koyuldum. Anlattıklarımı ilgiyle dinledikleri ve her hareketimi merakla izledikleri fark ediliyordu. Yazı ve çizimlerdeki yetersizlikleri şakaya boğuşum, fırsat buldukça kendimi alay konusu yapışım hoşlarına gidiyordu. Esneme, fısıldaşma, önlerindeki kitabın sayfalarını parmaklamak gibi yorgunluk ve doygunluk belirtilerine uyanık kalmaya uğraşıyordum. Yoksa iletişim iki yönlü olmaktan çıkar, boşuna konuşmuş olurdum. Bu belirtiler ortaya çıkınca konuya küçük bir nokta koyup küçük bir fıkra ya da kişisel ana anlatımına geçmek ilgiyi yeniden canlandırabiliyordu. Daha sonraki oturumlarda yaşa rağmen okul sırasına yeniden oturmanın insanı bir ölçüde çocuklaştırdığını gösteren belirtiler kendini göstermeye başladı. Örneğin kahvaltıyı kaçırıp ilk derste mandalina ya da elma yiyerek nefsini köreltmeye kalkanlar olabiliyordu. Bazen de günün gazetelere yansıyan önemli haberlerine şöyle bir göz atmadan ders dinlemeye yanaşmak istemeyenlerle de karşılaşılıyordu. Yoklamada herkesin sınıfta olduğu söylendiği halde başladıktan 3-5 dakika sonra içeri dalanlar çıkabiliyordu. Evet, görevim sınıf geçmede etkisi olmayan bir dizi konferans vermekti. Yalnız bu işin başıboş bir düzensizliğe dönüşmesini de kendimi kabul ettirmeyi engelleyebileceğini düşünüyordum. Bu durumlarda sinirlenip ilgiyi eleştirip azarlamaya kalkmanın da yararlı bir tepki olamayacağı ortadaydı. Onlara görme gücünden yoksun oluşumu sömüremeyeceklerini her fırsatta ispatlamam gerekti. Bunun en etkili yolu da olup bitenin farkında olduğumu şakaya boğarak göstermekti. Bu nedenle meyve kokusu gelenin önüne dikiliyor, bir dilimde bana ikramlamasını istiyordum. Gazete hışırtısı çıkaranın ilginç haberi yüksek sesle sınıfa da aktarmasını rica ediyordum. Herkesin sınıfta olduğunu söyleyen temsilciye kafa saymasını daha iyi bellemesi gerektiğini duyuruyordum. Bir süre sonra öteki bölümlerin öğrencileri de konuşmaları izlemek için giriş izni istemeye başladılar. Bu gelişme hem güvenimi artırıyor hem de beni sevindiriyordu. Sanırım daha ilk ay içinde öğrencilere kendimi kabul ettirmiş ve yararlı olabileceğimi inandırmıştım. Ancak haftada 4 saatlik konferans elimde iş yaratılması gereken geniş bir zaman bırakıyordu. Bunu değerlendirebilecek önlemler bulamazsam sıkıntıdan patlayabilirdim. O nedenle meslek dergilerine yazı yazmak, yararlı olacağını sandığım bazı eserleri dilimize çevirmeye koyuldum. Almanca ya da İngilizce kaynakları okumama yardımcı olmak isteyen öğrenciler vardı. Sonra bölümdeki arkadaşlarla Sayın Sıla'nın eşi de yazıp çevirdiklerimin yayınlanmasında yardımcı oluyorlardı. Amerika ve Avusturya'dan gönderilen kabartma kitap ve dergiler de vakit geçirmeye çok yardım ediyordu. New York'tan ayrılırken bir arkadaşın vapura ayrılış hediyesi olarak getirdiği 3 dalgalı küçük radyo çeşitli yönlerden çok işime yarıyordu. Her sabah uyanır uyanmaz Alman, İngiliz radyolarından savaş gelişmelerini izliyordum. Böylece birçok olayları bizdeki yayına henüz yansımadan öğrenebiliyordum. Bunları aktararak öteki hoca ve yöneticilerle ilişkimi geliştirebilmek ve kendimi kabul ettirmek kolaylaşıyordu. İlk ayın sonunda elime tutuşturulan 30 lira çevresindeki ücret beni günlerce çelişkili duygu ve düşüncelere sürükledi. İlk kez alnımın teri ve dilimin emeğiyle kazandığım bu para bana sonsuz bir mutluluk vermişti. Öte yandan kazancımın hademe ücretinden düşük oluşu ve kurumla olan ilişkinin pamuk ipliğinden öteye geçemediğini yansıtışı düş kırıklığının burukluğunu yayıyordu içime. Ders yılının sonu yaklaşırken sevindirici bir söylenti duydum. Bakanlık Büyük Millet Meclisi'ne enstitü kadro cetveline bir arızalı çocuklar eğitimi kadrosunun eklenmesini önermiş. Gerçekleşecek olursa benim bu kadroya atanmam düşünülüyormuş. Gerçekten de Haziran içlerinde bütçe müzakereleri bitince bu kadronun kesinleştiği anlaşıldı. Atanma işlemine geçildiği zamansa yeni bir sorun çıktı. Diplomalarımın talim ve terbiye kurulunca değerlendirilip kaç yıllık bir yüksek öğrenim yaptığımın belirlenmesi gerekiyormuş. Bunu sağlamak için diplomalarımla noterlikten tasdikli çevirilerini kurum muamelat müdürlüğüne verdim. Bir süre sonra sonucu almak için oraya uğradım. Muamelat müdüründen diplomalarıma bir yıllık yüksek öğrenim görmüştür diye bir değer biçilmeye kalkılacağını duyunca derin bir şaşkınlık içine düştüm. Lisans diplomasının 4 yıllık, yüksek lisansın da 1 yıllık yüksek öğretime denk sayıldığını anlatmaya çalıştım. Fakat aldığım yanıtta İstanbul'daki kolej adı verilen Amerikan okullarının verdiği Bachelor diplomasının lise rengi sayıldığı, bu nedenle de Bachelor of Science diplomama yüksek öğrenim işlemi yapılamayacağını belirttiler. İstanbul Lisesi diplomasını göstererek ben 4 yıl Amerika ve Avusturya'da ikinci bir lise diploması almak için mi üniversiteye devam ettim acaba diye sordum. Ayrıca New York'ta bakanlığın bir öğrenci müfettişliğinin bulunduğunu, gerekirse denklik durumunun oradan da soruşturulabileceğini belirttim. Bir dizi gidip gelmeler, üyelere ders anlatma çabalarından sonra elime 3 yıllık yüksek öğrenim görmüştür gibi garip bir karar sokuşturuldu. Atanabilmek açısından bunun önemi vardı. Öğrenim süren 5 yıl sayılsa, bunun 1 yılı gelecek terfi süreme mahsup ediliyor ve 3 yıl yerine 2 yılda bir üst dereceye terfi edebiliyormuşum. Fakat öte yandan çıkan kadroya atanıp enstitü ile olan pamuk ipliği bağlantıyı gecikmeden pekiştirmem de önemliydi. Karara bir itiraz dilekçesi verdikten sonra elimdeki belgeyle atanma işini sonuçlandırdım. Sonra o yılın Aralık ayında devlet yabancı dil sınavını vererek bir üst dereceye terfi ettirildim. Alınan 3 yıllık yüksek öğretim kararının düzeltilebilmesi için 1 yıldan fazla beklemek gerekti. Kurula öğrenimini Birleşik Amerika'da yapmış bir meslektaşın atanması üzerine Amerikan eğitim düzeni konusunda kurul yetkililerin ayakları karaya erebildi. Ancak yabancı dil nedeniyle terfinin 1 yıllık süre hakkımı kaybetmeye neden olduğunu da öğrendim. Anlaşıldığına göre bürokratik kurallar ve sualtı engellerle didişerek iş çıkarabilecek duruma gelebilmem için yıllarca bu tehlikeli sularda yol alabilmeyi öğrenmek gerekiyordu. Tüm zorluklara rağmen bana öz bir kadroya atanarak kurumda hocalık statüsüne erişmek güvenimi artırdı. Sonunda hiç değilse ayaklarımı sağlam topraklara dayadığım duygusuna varabilmiştim. Bundan sonra ne işe yarayabileceğimi ortaya koyabilmek için daha rahat uğraşabilecektim. Yaz tatilini geçirmek için eve döndüğüm zaman kendimi gittim, gördüm, geliyorum diyen Sezar kadar kasıntılı hissediyordum. Babam, annem başta olmak üzere tüm aile üyeleri de sonunda bir baltaya sap olabilmemin sevinci içindeydiler. 15. Bölüm Minyatür Üniversite. O günlerde Gazi Eğitim başkentin en itibarlı kurumuydu. Enstitüde minyatür fakülteler halinde hemen her bilim dalına ilişkin bir bölüm vardı. Öğretim kurulunu ülkenin en seçkin kişileri oluşturuyordu. Çekirdek fakülteleri kurulmaya başlayan Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri bile burada ek görev alabilmek için yarışıyordu. Ancak örgütün öğretmen ve yönetici yetiştiren bir kurum olarak önemli eksikliklerini kısa sürede tanımaya başladım. Bölümler tüm öğretim süresi boyunca yalnız fizik, kimya, tarih, matematik gibi muhteva derslerinin öğretim üzerinde duruyorlardı. Resim, iş ve beden eğitimi ile müzik bölümlerinde de sadece bu alanlara ilişkin bilgi ve becerilere ağırlık veriliyordu. Edinilen bu bilgi ve becerilerin belirli bir yaş düzeyindeki öğrencilere hangi amaçları gerçekleştirmek için ne gibi yöntemlerle aktarılması gerektiği konularında ne öğretim ne de bir uygulama yaptırılıyordu. Bölümlerin ikinci yıl sonunda bir hafta süreyle okullara dağılıp gözlem yapmaları mesleki uygulama sayılıyordu. Meslek dersleri denen gelişim ruh bilimi, pedagoji, öğretim yöntemleri gibi dallar ancak eğitim bölümünde öğretmen okullarına meslek dersleri ya da müfettiş olarak yetişenlere okutuluyordu. Durumun ilginç bir görüntüsüne katıldığım ilk öğretmen toplantısında tanık olmuştum. Kurulun gündeminde bazı bölümlerin program değişikliği önerisi vardı. Bunlardan birkaçı programlarındaki bir saatlik genel ruh bilim dersinin çıkarılarak yerine fizik, matematik gibi bölümle ilgili muhteva derslerinin saatlerinin artırılmasını öneriyorlardı. Buna ruh bilim okutan hoca da karşı çıkmıyor, kendisince bir sakınca olmadığını belirtiyordu. Daha da ilginç olanı eğitim bölümü öğretmenlerinin de teklifi suskunlukla karşılamaları idi. Büyük çoğunluğun bilen öğretir kuralını benimsediği ve bilim dalları içeriğinin kafa ve kişiliği biçimlendirmekte yeterli olduğu kanısını benimsedikleri ortadaydı. Genel kurul odasındaki uzun masanın kapıya yakın ucunda ancak ilişebilecek bir yer bulmuştum. Çoğunluğu ülkenin ad yapmış kişilerinden oluşan böyle bir ortamda ilk kez bulunuyordum. Daha ilk toplantıda haddini bilmeyen çaylak damgasını yemek istemiyordum. Fakat müdür başka söz alan yoksa oylayacağım deyince ürkerek parmağımı kaldırdım. Nasılsa görülüp söz verildi. Ayağa kalkıp kuruyan nefes boruma rağmen konuşmaya koyuldum. Burasının öncelikle öğretmen yetiştiren bir kurum olduğunu, bu meslekte ise öğreteceğini bilmenin yetmeyeceğini, okutacağı yaş diliminin ruhsal özelliklerini ve hangi amaç için nasıl okutması gerektiğini de bilmesi gerektiğini belirttim. Bunların dışında yeterli uygulamanın da şart olduğunu ekledim. Bu durumda söz konusu olan ruh bilim dersinin kaldırılması değil, bölüme öteki meslek derslerinin de eklenmesi gerektiğine değindim. Oturunca bu etkili nutkun tutumu kökünden değiştireceğini sanıyordum. Fakat müzakerenin bittiği ve oylamaya geçileceği duyuruldu. Bir muhalif, bir iki de çekimsere karşı büyük çoğunluk öneriyi benimsedi ve genel ruh bilim dersleri kalktı. Bölüm arkadaşları bu anlayışın ilk öğretime girmiş olmakla beraber orta öğretime kabul ettirilmesinin şimdilik imkansızlığına değindiler. Daha sonraları konuyu tartışabilmek için başka bir fırsat çıkmıştı. Alanı felsefe olan bir talim ve terbiye kurulu üyesine burada ek görev verilmişti. O yıllarda genel felsefe galiba yalnız pedagoji bölümünde haftada bir saat okutuluyordu. Yeni atanan üyenin teklifi üzerinde müdürün başkanlığı altında bir toplantı yapılarak öteki bölümlere de felsefe dersi konması önerisinin tartışılması kararlaştırılmıştı. Öneri sahibi kurumdaki bölümlerin biri birinden kopuk öğretim yaptıklarını, bunlar arasında bağlantı kuracak bir disiplinin öğretiminin gerekliliğini, bunun da ancak felsefe olabileceğini belirtti. Bu fırsatı kullanmak gerektiğini düşünerek bu birleştirici disiplinin öğretmenlik meslek dersleri olması gerektiğini ortaya attım. Ancak sözlerim su yüzeyinde ufak bir çalkantıdan öteye yarar sağlamadı. Bölümlerden bir kesimine felsefe dersi eklenmesi önerisinin kurula götürülmesi oy çoğunluğu ile kararlaştı. Ancak enstitü içinde kendiliğinden beni sevindiren bir gelişme oluyordu. İlk yıl içinde öğretim bölümündeki konferanslarıma katılıp dinlemek isteyen öğrenciler çıkıyordu. Bu yıl içinde ise bölümler boş saatlerinde sık sık gelip kendilerine konuşma yapmamı istemeye başladılar. Onlara olan kişilerde uyumsuzluk ve dengesizlik yaratan nedenlerden, eğitimin temel işlevlerinden birisinin de bu durumları önlemek ve gidermek olduğunu anlatmaya uğraşıyordum. Bu arada günlük yaşama yansıyan uyumsuzluk belirtilerini açıklıyor, ana baba ve öğretmenlerin bunlara karşı takınması gereken tutumları belirtiyordum. İnsan yaşam ve davranışlarına sorunlar açısından yaklaşmanın, onların dinledikleriyle kendi kişilik ve hayatları arasında bir ilişki kurmaya sürüklediğini hemen fark ettim. Ders ya da konuşmalar sırasında ya da teneffüslerde yanıma sokulup kişisel sorun, kaygı ve sıkıntılar üzerinde konuşmak isteyenler pek sık değildi. Acaba onları aydınlatacak yerde kendi ruh sağlıkları üzerinde kuşku ve korku yaratmaya mı sebep oluyordum? Sorusu kafamı kurcalamaya başladı. Bu nedenle de normal ve anormal birbirinden ayıran kesin bir sınır olmadığını, normal sayılanlarda da bir ölçüde uyumsuzlukları olabileceğini vurgulamaya başladım. Kısaca onlara hiçbir delinin kendini deli sanmadığını, tersine çevresindekilerin kaçık olduğunu inandıklarını söyleyerek yüreklerine serin su serpmeye uğraştım. Gene de konu ile kendi beğenlikleri arasında ilişki kurma çabası sona ermedi. Yaşları çoğunun 20'yi aşkın olan kız, erkek bu gençlerin de kişisel uyum sorunlarına eğilecek bir hizmetin geliştirilmesi sorunu ortadaydı. Bunlar arasından her yıl birkaç tanesinin hastane psikiyatri servislerine sevk edilecek kadar ciddi ruhsal çıkmazlara sürüklendiklerini öğrendim. Ancak bu yatılı yüksek öğretim kurumunda öğrencilerin oturmuş, sorunsuz kişilikleri olduğunu inanılıyordu. Ana sorun elden geldiğince kafalarını okutacakları bilgiyle doldurmak, kız erkek ve toplumsal ilişkilerin disiplin içinde yürümesini sağlamak olduğunu inanılıyordu. Oysa aralarında tüm yaşamları dar ve kapalı çevrelerde geçmiş, ilk kez kız erkek karışık bir öğrenim ortamına girenleri vardı. Ana baba denetiminden uzak böyle bir çevrede kendi kendini nasıl yöneteceğini bilemeyenler az değildi. Bazıları tehlikeli saydığı böyle bir ortamda kabuğu içine kapanıp herkesten ve her şeyden uzak durarak kendilerini koruyabileceklerini sanıyordu. Bu özgürlük ortamında dilediklerini yapabileceklerini sananlar da yok değildi. Ancak disiplin ve otoritenin sert duvarına çarptıkları zaman biraz ayılır gibi oluyorlardı. Eğitim bölümünün her yıl Mayıs başlarında son sınıfının 2 haftalık bir uygulama gezintisine çıkması gerekiyormuş. O sıralarda milli eğitimin en canlı ve hareketli girişimi köy enstitüleriydi. Bu neden 2. sınıf öğrencilerinin köy enstitülerinde çalışmaları incelemesi, yörede mezunların çalıştığı bazı köy okullarını ziyaret etmeleri planlanmıştı. Bölüm toplantısında son şeklini alan uygulama programına hocalardan ikisinin katılması gerekiyordu. Birisi öğretim yöntemleri okutan Baymur olacaktı. İkincisi için gönüllü çıkan olmadığından sakınca görülmezse benim katılmak istediğimi belirttim. Benimsendi. O güne kadar 5 yıllık zorunlu öğretim kırsal alana pek az yayılma fırsatı bulabilmişti. Sayısı 40 bini bulduğu söylenen ve genel nüfusun o yıllarda 1/4'ünün yaşadığı bu yörelerin yoksul koşulları içinde çalışmaya katlanacak öğretmen bulmakta zorluk çekiliyordu. Esasen ülkenin mali kaynaklarının yetersizliği de yaygınlaştırmayı engelliyordu. Bu nedenle askerliğini çavuş olarak bitirenlerden ilk öğretim görmüş bir küme seçilerek kısa süreli, yoğun bir kurstan geçirilmiş, eğitmen adı altında 3 yıllık köy okullarına atanmışlardı. Bunun peşinden köy enstitülerini öğretmen sorununun çözümüne bir kurtuluş yolu olarak ele almıştı zamanın hükümeti. Buralara köy okullarını bitiren yetenekli çocuklar seçilerek alınıyordu. 3 yıllık genel öğretimden sonra 3 yılda meslek öğretimiyle birlikte köylerde gerekli ve geçerli olduğu kabul edilen tarım, hayvancılık, yapı ve marangozluk gibi beceri dallarında da yoğun bir eğitim görüyorlardı. Okulun bitiminde 20 yıl süreli zorunlu hizmet koşulu ile köy okullarına atanıyorlardı. Görevleri hem ilk öğretimi yürütmek hem de köy kalkınmasına önderlik etmekti. Bu kurumları biraz yakından tanımak istiyordum. Temel eğitimin yaygınlaştırılmasında önemli ve seferberlik niteliğinde bir girişimdi bu. Ayrıca bu çabanın bir yönüne özel eğitim hizmetlerini de eklenip eklenemeyeceğini anlamak istiyordum. Öyle ya, ilk öğretim çağındaki çocuk nüfusunun %15 kadarının şu ya da bu biçimde arızalı olduğu Batı ülkelerinde belirlenmişti. Bunlara öz hizmetleri de kapsamadığı sürece zorunlu öğretimin tüm çocukları kapsamına alabilmesi olanaksızdı. Uygulamaya enstitü müdürü de katılmayı kararlaştırmıştı. Günü gelince öğrencilerle birlikte Eskişehir'e hareket edildi. Çifteler Köy Enstitüsü'nde kent okullarındakinden çok farklı bir hava esiyordu. Yönetici ve öğretmenler bir kenarda kasılıp öğrencilere komut vererek aralarında yapmacık bir saygı uçurumu yaratmaya uğraşmıyordu. Onlarla iyice kaynaşmışlar, ellerinde kazma, kürek ve mala birlikte çalışıyorlardı. Kurumun tüm hizmet ve görevlerini birkaç kişi dışında öğrenciler yürütüyorlardı. Sağlıklı ve geliştirici bir öğrenci yönetimi kurulmuştu. Temizlik, düzen, yemek ve yemekhane işlerini öğrenci kolları yürütüyor, yeni yapılan inşaat ve tarım alanlarında herkes yan yana çalışıyordu. Asıl ilginç olanı kol ve genel toplantılarda öğrencilerin kendi kendilerini ve yönetimi eleştirip düzeltici önlemler oluşturulmasına bol bol fırsatlar verilmesiydi. Öğretim genellikle öğretmen ağzından ya da kitaptan bilgi aktarılarak yürütülmüyordu. Gözlem, uygulama, deneme ve araştırma gibi verimli ve sağlıklı etkinliklerle yürütülüyordu. Bununla beraber kuruluş halindeki kurumda benimseyemediğim yanlar da eksik değildi. Anlaşıldığına göre iş ve üretim eğitimi pek de rayında değildi. Yönetici ve öğretmenler sık sık o yıl ürettikleri tahıl ve sebze konularında kirizma yapılan alanın genişliği ve dikilen ağaç sayılarıyla övünüp duruyorlardı. Bu kadarla da yetinilmiyor, kurumun kısa bir süre sonra besin üretim açısından dışa bağımlılıktan kurtulduktan başka ürün fazlasını satarak gelir de sağlanabileceği vurgulanıyordu. Böyle bir üretim merkezine dönüşme çabasının akademik öğretimi de bir ölçüde etkilediği hemen görülebiliyordu. Tam bir fen ya da matematik dersinin ortasında sınıfın kapısı açılarak kirizma ya da dikim için 5-10 kişi ihtiyaç duyulduğu söyleniyor, öğrencilerin bir kesimine ders bıraktırılıp işbaşı yaptırılıyordu. İş eğitiminin doğal gereği olan uygulama kümes ve ahırların yanı başında meyve, sebze bahçeleri, değirmeni ve fırında övünülerek gezdiriliyordu. Oysa bütün bu işler öğrenci emek ve zamanıyla yürütülüyordu. Dışa bağımsız ve kar peşinde bir üretim kurumu gibi kolayca değirmen, fırının yanı başında konserve fabrikası gibi girişimlerde de bulunulacağı belirtiliyordu. Bu tutum içinde müessesenin öğretmen yetiştiren bir kaynak olduğu unutularak kolayca Boğaz Toklu'na çalıştırılan bir üretim merkezine dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna pek dikkat edilmiyordu. Yöneticilere bu tasamı aktardığım zaman beni iş eğitiminin tahta ve telden uydurma araçlar yapmak diye gördüğüm ileri sürülüyordu. Benimsenen tutumun tehlikelerini görmek isteğinde değiller gibi geldi bana. İhtimal bunların bir kesimi kuruluş ummasının geçici belirtileriydi. Sonra tek bir kurumu görerek genelleme yapmaya kalkmamın da doğru olmadığının farkındaydım. Gelişmenin yönünü daha iyi kavrayabilmek için fırsat buldukça benzeri öteki kurumları da görmeyi tasarladım. İlk kurulanlar arasında olan burası ürünlerini vermeye başlamıştı. Mezunlarından bir kesimi çevre köylerinde kurulan yeni okullarda çalışıyordu. İşlikleri, kümes ve arı kovanları, bakım ve uygulama bahçeleriyle ülkenin karanlık cehalet denizine ışık yayacak deniz fenerleri etkisi yaptılar üzerimde. Enstitülerinin desteği ve il özel idarelerinin katkısıyla gerçekleştirilen okul yapısı ve lojmanlar iç açıcıydı. Burada kaldığımız süre içinde bir de beni şahsen doyuran bir olay da geçti. Kurum müdürü Ülkümen, Baymur ve benden birer konuşma yapmamızı istemişti. Baymur hocanın konuşmasının ertesi günü aynı saatlerde bir ağaç gölgesinde ayran içerek öğrencilerin toplantı salonuna gelmesini bekliyorduk. Hafifçe yazlaşmaya yüz tutan bahar havası hepimizi büyülemiş gibiydi. Öğrencilerin hazır olduğu haberi gelince davrandık. Ancak bizim müdür dışarıdaki bahar havasını sürdürmeye yeğe tutmuşa benziyordu. Ben kalsam gibi bir şey söylerken kurum müdürü olmaz hocam buyurun diye yol göstermişti. Geniş amfinin tıklım tıklımlığı yükselen uğultudan anlaşılıyordu. Müdürün nazik tanıtma konuşması peşinden onlara eğitimle ruh sağlığı konusundan söz etmeye giriştim. Konuşma olağan ders süresini aştığı halde sabırsızlık ve bıkkınlık belirtisi duyulmuyordu. Sözlerimi bağlayınca uzun uzun alkışlandım. Boğazlarımızı ıslatmak için bahçedeki yerimize dönünce müdürümüz gerçek bir iştenlikle bu konularda bizim öğrencilere konuşma yapmak yararlı olur görüşünü ileri sürdü. Sanki 2 yıldır bunu yaptığımdan haberi yoktu. Bununla birlikte üzerimde olumlu etki yapmak ve bir işe yaradığımı kabul etmesi sevindirdi beni. Bu ziyaret ve gözlemlerle milli eğitimimizdeki önemli bir kopukluk dikkatimi çekti. İlk öğretim aşamasının gerek öğretmen yetiştirme, gerekse program ve uygulamalarını eğitim öğretimin kendine öz bilgi, beceri ve görgüleri olduğu anlayışı bir ölçüde girebilmişti. Öğretmen okullarının her iki türünde de meslek dersleri okutulup yeterli sayılabilecek uygulamalar yapılıyordu. İlkokul programlarında bir dereceye kadar çocuğun gelişim özellikleri, bireysel ayrıcalıkları gibi dikkate alınması gereken bir takım ilkeler girmişti. Bilginin bilgi olarak aktarılmasından çok, belirli bir takım eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir araç olduğu benimseniyor gibiydi. Buna karşın lisenin aşağı doğru bir uzantısı gibi görülen ortaokul ve lise düzeyinde tüm eğitimin amacı bilgi aktarmak olarak görülüyor ve buralara öğretmen yetiştiren kurumlarda görev alacakları bu açıdan donatmaktan ötesine ihtiyaç duyulmuyordu. Bu nedenle de herhangi bir kurumda eğitim, yüksek öğretim görmüş olan herkesin bu okullarda öğretmenlik yapabileceğine inanılıyordu. Kısacası bu düzeyde öğretmenlik bir meslek haline girememişti henüz. Programda resmilik kazanan dersimin o yıl sonunda sınavları yapılacaktı. O yıllarda sene sonu sınavları kurullar önünde sözlü olarak yapıldı. Bunun benim içinde bir tür göreceğe çıkma fırsatı olduğunun bilincindeydim. Bu nedenle daktilonun başına oturup bir dizi soru hazırladım. Ufak kağıt parçalarına yazdığım bu soruları katlayıp büyükçe bir zarfa yerleştirdim. Kurulda bulunan arkadaşlara uygun buldukları takdirde öğrenciler ikişer ikişer içeri alınıp sorularını çektirmeyi, her birine 5'er dakikalık düşünme süresi tanınmasını, sonra da notun öğelerce bağımsız olarak kararlaştırılıp ortalamasının alınmasını önerdim. Benimsediler, işe koyulduk. Sınav sırasında öğrencilerden birisi cinsel uyumsuzluk çeşitleri nedenleri, önleme ve giderme önlemleri gibi bir soru çekmişti. Yanıtını anlatmaya koyulduğu sırada sınav odasının kapısı açıldı ve içeriye Sayın Bakan ve bakanlık ileri gelenlerinden bir heyet girdi. Yer ikramlandı. Sayın Bakan sınava devam edilmesini söyledi. Sözleri yarıda kesilen öğrenci böyle herkes karşısında ağzı alınmasından çekindiği yanıtlarına devam edip etmemekte tereddüt ediyordu. Galiba başka bir soru beklercesine duruyordu. Kaldığı yerden devam etmesini söyledim. İri iri yutkunup dokunaklı olabileceğini sandığı terim ve sözleri gargaraya getirmeye uğraşarak cevabını tamamladı. Notların ortalamasını alıp cetvele geçirdik. Tam o sırada bakanın ünlü tok sesi duyuldu. Kim okutuyor bu konuları? Her yanı suçlu bir sessizlik kaplamıştı. Biraz ürkek, ben efendim yanıtını verdim. Sanırım ben başta oradakilerin hepsi kırıcı bir tepki bekliyordu. Gerilimli sessizlik uzadıkça tasam da artıyordu. Sonunda hayret ve beğeni yansıtan sesi durgunluğu giderdi. Aferin be! Her gün her yerde karşımıza dikilen fakat kızarıp işitmemezlikten gelmeyi seçtiğimiz bu sorunlar üzerinde de durmak gerek. Yalnız dozunu kaçırıp ağızlarını sulandırma. Başta ben herkes rahatlamış gibiydik. Konuya sadece bilimsel çerçevesi içinde yaklaşıldığını belirterek güvence vermeye çalıştım. Teşvik edici bir sıcaklıkla elimi sıktı ve öteki sınavları görmeye gittiler. Çevremi bir işe yarayacağımı inandırıp kendimi meslek adamı olarak kabul ettirmekte o yıl içinde oldukça doyurucu ilerlemeler sağlamıştım. Ancak bunu ön plana alıp köyler ve köylük sorunlarını bir yana bırakmış görünmem içimde suçluluğa benzer bir tedirginlik yaratıyordu. O yıl içinde bakanlıktaki bazı yetkililerle temas edip özel eğitim hizmetlerini el atmak gerektiğini anlatmaya çabalamıştım. Ancak bu konuyla iyi ilgilenebilecek ilk öğretim tüm ilgi ve çabasını köy enstitüleri ve köy okullarının yaygınlaştırılması sorununa yönelmişti. Bu hummalı çalışmalara yeni bir sorun katmaya pek istekli görünmüyorlardı. Sık sık önüme koydukları tepki, hele şu normal olanları bir okutalım da sıra sakatlara gelsindi. Böyle bir sıralama ile sakatları arka plan etmenin doğru olamayacağı yönündeki sözlere pek de kulak asan çıkmıyordu.